Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba, işte birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım. Bugünkü Hayatın Sesleri'ne program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Telefonlarımız ve elektronik posta aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları aynı zamanda. Buralardan da bizlere ulaşabilir. Programımızın kaçırdığınız bölümlerini buralardan da takip edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri serinin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Gözlerim bir yerden aşina size, asırlar öncesi görmüş gibi. Oahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Gözlerim bir yerden aşina size, asırlar öncesi görmüş gibiyim. Oahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Bir serin gölgede dağ pınarında, elinden bir yudum içmiş gibi. Oh şirin dilinden tatlı nameler, dinleyip kendimden geçmiş gibi. Yenedip güldüğüm zaman sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ruhum şenedip güldüğüm zaman sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerin elimde olduğu zaman baharı gönlüme sermiş gibiyim. Endamın yüzüme güldüğü zaman hayatın sırrına ermiş gibiyim. Tatlı nameler, geçmiş gibi.
...5-12 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Ve konuğumuz bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün CERN'den söz edeceğiz. Dünyanın en önemli araştırma laboratuvarlarından biri. Öncelikle bir adından başlayalım.
Evet, sonra da nereden gidelim? Sonra da aslında Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi lafının Fransızca adından yapılan bir kısaltma. Yer olarak yani kurucularından biri Fransa olduğu için belki de bu adı aldı. Adını nasıl aldığına ilişkin bir öykümüz yok. Ama aslında adı sonraki yıllarda değişti. Avrupa Organizasyonu. Nükleer araştırmalar için Avrupa Organizasyonu'na dönüştü. Fakat CERN kısaltmasını korumayı sürdürüyorlar.
Evet. Peki birazcık yapısından ve amacından söz edelim isterseniz.
Evet, ya aslında şöyle söylemek lazım. Dünyanın en büyük laboratuvarı, evet, dünyanın parçacık fiziği alanındaki en büyük laboratuvarı aynı zamanda da. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Avrupa bir takım ülkeler ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda gösterdiği ve temelini fizikçilerin oluşturduğu başarının arkasından Avrupa ABD'den geri kalmasın diye 1952 yılında başlattıkları girişimi 54 yılında CERN'ün kuruluşuyla sonuçlandırıyorlar. 12 Avrupa ülkesi bir araya geliyor. İşte Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, Norveç, Yugoslavya tabii artık yok ve Yunanistan.
Türkiye ne kadar zamandır üye?
Türkiye daha çok 61'den beri uğraşıyor ama daha oldukça yeni sayılır. Üstelik tam üye de değil.
Evet.
Mekanizmasında üyelik, asosya üyelik, gözlemcilik gibi yapılar bulunuyor. Şu anda 12 üyeli kuruldu ama 21 ülke halihazırda üye. Romanya ve Sırbistan asosya üyeliklerini tamamlayıp işte belki bu yılın sonuna doğru tam üye olacaklar. Türkiye'de asosya üye olarak katıldı artık resmen.
Evet.
CERN'e.
Tam üyelik ne zaman olabilir? Bunun kriterleri var mıdır? Türkiye
ya,
bu kriterlere mi uymuyor?
O kriterlerle ilgili belki kriterleri olmuyor. Belki bütçesel bir şeydir. Onun nedenlerini tamamıyla bu işi yürüten kişilerle konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Ama CERN galiba başlangıç yıllarını ben TÜBİTAK'tan hatırlıyorum. Gerçi 1961'de ilk ilişkiler başladı Türkiye ile ama daha sonra işte 90'lı yıllarda aslında iki bilim adamının öncülüğüyle Türkiye'nin CERN ilişkileri giderek güçlendi. Bunlardan bir tanesi Isparta uçak kazasında kaybettiğimiz Profesör Doktor Engin Arık. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden de saygı ve rahmetle analım. Diğeri de Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülsen Önengüt. Yani hani ilk CERN projelerini Türkiye'ye taşıyan ve Türkiye'de parçacık fiziği alanında önemli çalışmaların yapılmasını sağlayan ilk isimler onlar oldu. Başlangıçta TÜBİTAK bir süre yürüttü koordinasyonunu CERN'le. Daha sonra Başbakanlık talimatıyla bu görev Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na aktarıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na aktarıldıktan sonra da işte peş peşe bir takım anlaşmalar yapıldı. 2006 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından yürütülüyor. 2008'de bir mutabakatla üye olundu. Arkasından yine 2008'in başında grid mutabakat zaptı dedikleri, gridin biraz sonra ne olduğundan bahsedeceğim anlaşmalarla işte CERN sistemine Türkiye'de dahil oldu. Bu ne getiriyor? Bu tabii elbette CERN'de yapılan bütün özellikle 2000 anlaşmalar imzalandıktan sonra 2009'dan başlayarak CERN'de yapılan deneylerin grid ağı ve ulak bim vasıtasıyla bilim insanlarına ulaştırılması ve onların da hani çalışmalarına veri temel olacak verileri incelemeleri ya da çalışmalara doğrudan katılmaları evet. şeklinde. Türkiye işleyişi böyle.
Peki o yapılan deneylerden söz edelim mi birazcık? Neler kazandırdı dünyaya acaba?
Valla aslında bu konuda çok şey söylemek mümkün. Yani hani bir kere bilimsel çalışmalarından bahsedelim tabii. Bir kere burada yani CERN temel olarak ne yapıyor sorusunu sormak gerekiyor. CERN kendisi 79 fizikçi, parçacık fiziği alanında 79 fizikçi çalışıyor. Ama dünyadan 11.035 kişi her yıl 645 üniversite ya da enstitü temsilen CERN'den hı hı. faydalanıyor. Dolayısıyla yapılan araştırmalarda bir dünya çapındalık söz konusu. Peki bu kadar insan neye hizmet ediyor? Bu kadar insanın hizmet ettiği şey evren iki temel sorunun peşinde koşuyor. CERN iki temel sorunun peşinde koşuyor.
Nedir
birincisi evren nasıl oluştu? İkincisi de evreni oluşturan yapı taşları nelerdir? Hı hı. Dolayısıyla bunları araştırmak üzere de çok çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Örneğin Türkiye'de ünlenmesine CERN'ün hani biliniyordu ama daha da çok ünlenmesine neden olan bir tanesi bu büyük patlama esnasında oluşan bazı parçacıkların peşine düşmüş olmaları. Bunun için tabii çok büyük laboratuvarlar kurdular. Örneğin en büyük son yapılan deneyde kullanılan büyük hadron çarpıştırıcısı ya da İngilizce adıyla Large Hadron Collider aşağı yukarı 27 kilometre uzunluğunda bir dairesel alanda ve yerin 100 metre altında konuşlanmış şekilde. Tabii bunlar çok büyük deneyler. Ne yapıyorlar? Bir takım elektron, proton ya da iyon gibi yüklü parçacıkları kademeli olarak hızlandırıyorlar. Bu kademeli olarak hızlandırılmış parçacıklar bu büyük tünelin içine girerek yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde hızlandırılıyor. Sonra işte dört tane de istasyon var, çarpıştırılma istasyonları. Bunlardan biri Atlas, bir tanesi CMS diye geçiyor, bir tanesi ALICE, bir de bu büyük hadron çarpıştırıcısının B diye kodlandı bir başka istasyon. Hı hı. Peki burada enerjiler hangi mertebeleri çıkıyor? 2015'te hedeflenen enerji seviyesi sıkı durun tera elektron volt mertebesinde. Yani bir elektron voltun yanına işte 16 ya da 17 civarında bol sayıda sıfır koyuyorsunuz. Hı hı. Milyon, milyar, giga, tera. Ne yapıyor? 4, 3 kere 4, 12, 12 sıfır ekliyorsunuz. Bu boyutta kocaman, çok büyük enerjilerden söz ediyoruz. Bu çarpıştırmaların yaşandığı atmosferde de işte etrafta hı hı. bir takım dedektörler var. Bu dedektörler işte orada oluşan sonuçlardan elde ettikleri çarpışmadan çıkan parçacıklara ilişkin bilgileri algılıyorlar ya da parçacıkları hı-hı. algılıyorlar nasıl davrandıklarına ilişkin. Bunlar bilgisayarlara yükleniyor. Bilgisayarlar aracılığıyla da işte çeşitli tabii uzmanların da katılımıyla analiz yapılıyor, inceleniyor ve bir takım sonuçlara varılıyor. Deneylerden bir kısmı bu. İşte son yapılan biliyorsunuz deneyde aranan bozona hı-hı. çok benzeyen bir parçacığın bulunmuş olması. Evet. Yani bir bütün mesele o. Daha önce konuşmuştuk karanlık madde ve hı hı. Karanlık enerji diye. CERN'in çalışmalarının bir kısmını da bu bilinmeyen madde peşinde yapılan araştırmalarla oluşturuyor. Tabii burada büyük bir teknolojiden söz ediyoruz ve burada kullanılan teknolojilerin çoğu jenerik. Yani bu iş için özel olarak üretilmiş, aslında kullanım alanı geniş olan ama deneysel yöntemlerle henüz testleri tamamlanmamış, özgün hı hı. ve ilk defa kullanılan teknolojilerden bahsediyoruz. CERN'ün bugüne kadar hani bu yolla elde ettiği şeyler ne, bize ne katmış, dünyaya ne katmış diye şöyle hızlıca bir bakarsak. Mesela yarı iletken endüstrisi, hızlandırıcılar başlığı altında. İşte sterilizasyon, gıda tıfatık su, radyasyon işleme, tahribatsız muayene, kanser tedavisi, nükleer atıkların yakılması, güç üretimi yani enerjiyi yükseltmek anlamında. İşte biyolojik atal fiziği vesaire konularda sinkotron kaynağı, radyasyon kaynağı, nötron kaynağı biyoloji ve katal fiziğinde kullanılıyor. Peki parçacık dedektörlerinin altından ne tür ürünler çıkmış? kristal dedektörler, işte tıbbi görüntüleme, yani bugün kullanılan pek çok tıbbi şey, görüntülemeyi biz aslında CERN'e borçluyuz. İşte güvenlik çıkmış mesela, güvenlik sistemlerinin gelişmesi, tahribatsız muayene, kalite kontrolü çok önemlidir. Ondan sonra bir işte konteyner muayenesi, yarı iletkenler dedektörlerin ortaya çıkışı gibi bilişimde ne olmuş? Şimdi hemen hepimizin artık hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz World Wide Web, internet arayüzü tamamen CERN kökenli.
Yani temel bilim araştırmalarının yanında yarının teknolojilerinin geliştirilmesinde de önemli, etkin rol oynuyor aslında.
Teknolojiler dediğim şey o zaten. Yani bu tarz katkılarıyla müthiş bir şey getiriyor. Bugüne kadar CERN'de yapılan bilimsel çalışmaların büyük bir kısmı önemli ödüller kazandı. 5 tane Nobel Fizik Ödülü'ne sahipler. Tabii bütün bunları sadece fizikçiler yapmıyor. Fizikçilerin 10 katı kadar orada işte mühendis ve teknisyen bulunuyor. Onların da bu işlere müthiş katkıları oluyor.
Bir var, şeyden söz etmek. 2-3 dakikamız daha var.
Bir şey daha söz etmek istediğim bir konu daha var. Şimdi CERN bunu rastlantısal olarak öğrenmiştim ama merak ettim, biraz araştırdım. Şimdi ara sıra ziyaretçi kabul ediyor. Yani turistik amaçlı ziyaretçi kabul ediyor. Ama daha önemlisi...
Zaten araştırmaların hiçbiri kapalı yapılmıyor herhalde, değil mi?
Ama elini kolunuzu sallayarak da giremiyorsunuz. Çünkü ortamlar son derece steril olmak zorunda. Çok hassas ölçümler yapılıyor. Belli oranda radyoaktif maddeler serpintilere var. Maruz o çarpışmalar sırasında oluşan şeylerin yaratacağı yan etkiler vesaire, deneyler sırasında ziyaret söz konusu değil. Ama bir yanda deneyler yapılırken bir yanda CERN'in bir başka yerinde öğretmenler ve öğrenciler için hem yaz okulları yapmak mümkün olabiliyor orada, hem de gezi, ya turistik rehber eşliğinde turistik geziler yapmak olabiliyor. Bence bu şey çok önemsediğim bir konu oldu. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin İlla fizikçi olmaları gerekmiyor ama CERN'deki bir takım etkinliklere katılabilecekleri, oradan yararlanabilecekleri, hem CERN hakkında hem de parçacık fiziği hakkında bilgi edinebilecekleri bir ortamın da öğrencilere ve öğretmenlere sunuyor olması bence çok etkileyici. Bu konuda işte merak edenler olursa home.cern/students-educators ya da educators İngilizcesi. Olabildiğince açık söylemeye çalıştım, anlaşılır olsun diye.
Tekrarlayalım isterseniz meraklıları için.
Home, İngilizce home yazısı, nokta CERN, CERN küçük harflerle yazılmış hali, slash students normal tire educators. Buradan girip bir takım bağlantılar kurup işte hani bu etkinliklerden yararlanmak söz konusu olabilir.
Yakından da takip edebilirler.
Bir de son olarak hani bunca parayı nereden buluyor bu kadar araştırma için? Bu çok büyük bir bütçesi var. Bu bütçenin %70'ini işte Fransa, İspanya gibi bütçesi büyük olan ülkeler karşılıyor. Onun dışında diğer üye olan ülkeler...
O başlangıçta yola çıktığı 12, sonra 21 ülke
karşılıyor. Tabii. Onların ama büyük kısmını 5 ülke karşılıyor. %70 kadarını. Onun dışında kalanlar da ülkeler işte kendi gayri safi milli hasıla oranlarına ve ülke nüfuslarına göre yapılmış bir takım hesaplamalarla gelir üye aidatı şeklinde ödeniyor.
Evet, dolayısıyla da yarının teknolojilerini kolaylık sağlayarak çok hayatımızda hızlı, çok da
çok
hızlı yerini alıyor.
Onu da söyleyeyim, grid diye bir şeyden bahsetmiştim. Grid de aslında bir tür bilginin yayılma ağı ve geleceğin internet altyapısı olarak görülen bir mekanizma. Yani CERN hala dünyaya ve insanlığa hizmet etmeye devam ediyor.
Devam ettiği sürece de biz de sizi stüdyomuzda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Dolayısıyla oradaki bilgileri, deneylerin sonuçlarını dinleyicilerimizle paylaşmak
İnşallah
üzere.
İnşallah, tabii ben de öğrendikçe aktarmaya çalışacağım.
Bugün verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sevgili Serpil Yıldız. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun.
Hoşçakalın. Thank you.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri İngiltere'ye uzanmak istiyor. Telefon attığımızda sevgili Mustafa Köker var. Hemen merhaba diyoruz Mustafa Köker'e.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz biz de size. Sevgili Mustafa Köker, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına giren iş adamı Donald Trump'ın Müslümanlara ve Londra'ya yönelik sözlerine tepki olarak Birleşik Krallığa girişinin yasaklanması için başlatılan imza kampanyasının ardından İngiliz vekiller konuyu parlamentoya taşıdı. Parlamentoda ele alındı. İngiltere'ye girsin mi girmesin mi? Ne çıktı sonuç? Ne aktaracaksınız bize?
Evet, Donald Trump'ın bu sözleri öncelikle Londra merkezliydi. Tabii kendi ülkesine dönük söylediklerinin dışında, kendi ülkesine dönük biliyorsunuz, seçilirse Amerika'ya gelen Müslümanları geri göndereceğine dair vaatlerde bulunmuştum. Orada da kalmadı ve İngiltere'ye kadar uzandı. Ve Londra'nın birçok bölgesinin radikalleştiğini, polislerin bile giremediğini iddia etmişti. Bu bir süredir İngiltere kamuoyunda zaten tartışılıyor. Belediye başkanından tutun da başbakana kadar kamuoyunun her kesiminde tartışılıyor idi. Bu arada parlamentonun internet sitesinde bir de bu tür konularda tartışma platformu açısından imza kampanyası açıldı. Bu kampanyaya 575.563 kişi destek veriyor. Bu kampanyanın amacı Donald Trump İngiltere'ye sokulmasın, ziyaretine izin verilmesin kampanyasıydı. Tahminlere göre 10.000 gibi imza toplandığı zaman hükümet cevap veriyordu ama bu 100.000'i aştığı için de iş parlamentoya taşındı ve dün bu konu bütün partilerin katılımıyla enine boyuna tartışıldı. Zaten başbakanın bu konuda önceden sözleri vardı olumsuz Trump için. Çok çirkin, düpedüz, yanlış, gerçeklerden uşak gibi. Bir de yine İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de tepkisini gelsin, Londra'ya gelsin, ben kendi seçim bölgemdeki, kendi oturduğum mahalledeki camiye götüreceğim, görsün buradaki çok kültürlü yaşamı diye davetleri var idi. Bunu dün işte parlamentoda milletvekilleri tartıştılar. Bu bir kısım milletvekilleri bunu ötekileştirici, ayrıştırıcı ya da ırkçı söylem olması sebebiyle kesinlikle İngiltere'ye sokulmaması yönünde görüş bildirirken, bir kısım milletvekilleri de İngiltere'nin çok kültürlülüğünü görmeli, gelmeli ve söyledikleriyle buradaki yaşamın aynı örtüşmediğini kendisi fark etmeli. Hatta bazı milletvekilleri kendisinin bizzat eşlik ederek farklı bölgelere götürmek istediğini dile getirdi. Tartışma konu bu çerçevedeydi parlamentoda dün. Ama parlamentonun bu tür konularda karar verme ya da oylama gibi bir tahammülü yok, yetkisi yok. İş İçişleri Bakanı'na kalıyor. Eğer isterse İngiltere İçişleri Bakanı, şimdi Theresa May, Donald Trump'ın İngiltere'ye girişine izin vermeyebiliyor. Ama bu konuda da henüz net bir karar verilmiş değil. Top şimdi İçişleri Bakanı Theresa May'de bu konuda.
Evet, bakalım İçişleri Bakanı'nın vereceği kararı merakla bekliyoruz. Detayları yine sizden almak üzere. Bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Köker. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yatabilmirem bu fikri başımdan atabilmirem fikrimden geceler yatabilirem. Bu fikri başımdan atabilirem. Ne yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman
sözcükler. Türkiye'de saatlerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu'ta yine bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkürler.
Evet, edebiyatımızda günlükleri konuşacağız bugün.
Evet.
Bizde edebiyatımızdaki yeri ne zamandır bilmiyorum ama çocuklukta başlarsınız günlük tutmayı ama düzenli olarak tutulmuş, tarih atılmış her şeye de günlük diyemeyiz herhalde,
yok,
değil mi?
Yok, hayır. Aslında günlük biraz özel bir alan. Ya mesleki bir çerçevesi oluyor, türleri var günlüklerinde. Hı-hı. Ya mesleki bir çerçevesi oluyor, işte seyir defteri gibi ya da bizim açımızdan mesela askeri günlükler çok ön planda olmuş uzunca bir süre. Atatürk'ün Anafartalar Savaşı sırasında tuttuğu bir günlüğü var. Dolayısıyla hani ya mesleki bir çerçevesi oluyor ya da şahsi ve özel bir alan oluyor. Günlüğün anlamı şu: her gün içinde anlamlı bulunan, hani tarih, kendi kişisel tarihimizin kaydını tutmak üzere yazılmış özel yazı türleri ve aslında günlükler okunmak için yazılan şeyler değiller çoğu zaman.
Ama de... okunmaya çok en meraklı olunan evet. türler herhalde.
Cezbedici. Evet. Birinin günlüğünü okuma hissiyatı yüksek olabiliyor. Aslında okumak için yazılmadığından bir özelliği var günlüklerin. Günlük olduğu için yani gün içindeki durumu aktardığı için kişiler yazarken bizler aslında... geçmişteki bir şeyi yazarkenki gibi davranmıyoruz. Hı hı. Günlüğün farkı bu. Yani geçen yaz şöyleydi diye anlatacak olsak daha çok hislerimizi, hissettiklerimizi dolayısıyla geçen yazdan bizde kalanları, kendi filtrelerimizden geçen duyguları, belki oluşan duyguları yazabiliriz ama günlük öyle değil. Çoğu zaman olayları anlatıyor. Çünkü gün içinde olduğu için daha yerleşmemiş oluyor, hı hı. itiraf edelim. Tabii ki duygu durumları
var. Daha samimi,
var.
Daha içten. Ve konuşma diliyle herhalde değil mi?
Çok daha doğal ve kişiye özgü hem sözcükleri hem anlatım biçimini barındıran çok uzun olmayan türler olduğu için ve eylem bazlı olduğu için hani şu geldi şuraya gittik şöyle olmuşların hepsini barındırdığı için tür olarak diğer türlerden çok farklı. Hı hı. Çok içten samimi basit cümlelerle ve sanki birinin iç sesini dinliyormuşsunuz
İç dökme
gibi.
Defteri.
Evet kesinlikle.
Kesinlikle. Yayınlanmamış ne günlükler var aslında değil mi?
Mutlaka aile yadigarı, çoğu aile hazinesi. Benim de böyle kişisel bir tecrübem var. Benim dedem Türkiye'nin ilk milli eğitim müfettişlerindendi, babamın babası. O zamanlar tabii onlar eski yazıyla okumuşlar, hı hı. Okurken okullarını. Sonra yeni yazıya geçilmiş. Dedem bize aksettirmek istemediği şeyleri eski yazıyla not alırdı. Fakat şöyle bir durum oldu. Ben edebiyat okuyunca ve eski yazı bilince vefatından sonra bazı özel defterleri bana geldi okuyabildiğim için. Örneğin orada Türkiye'ye ilişkin, hayata ilişkin... çalıştığı mesai arkadaşlarına ilişkin notlarını okumak beni çok etkiledi. Çünkü evet. hiç bilmiyordum. Hı hı. Günlüklerin böyle bir özelliği var. Çok yakınımızdan biri olabilir.
Ama hiç bilmediğimiz
evet,
bir yönünü çıkar
ortaya. Bambaşka bir şekilde görürüz. Yani hani benim bir aile büyüğümdü. Ama hı hı. benim hiçbir zaman o yönden göremeyeceğim bir yüzünü görmemi sağladı o günlük. Hı. Her günlüğün böyle bir özelliği
ama
var.
Ama okurken de böyle içten içe bir pişmanlık, bir
tabii.
rahatsızlık veren de bir şeydir aslında.
Sırrı ifşa etmek. Evet. Hele de yani zaten normal şartlarda etik değil. Kişiden evet. izin almadan birinin günlüğünü okumak. Hoş bir davranış değil.
Aslında sizin de söylediğiniz gibi yayınlanmak için yazılmaz.
Tabii
bunlar.
Çoğu zaman
ama...
gizli ve bizdeki örneği aslında günlük bizde çok geç keşfedilmiş bir tür.
Ne zaman?
Tanzimat dönemi. Her tür çeşitliliği aslında Tanzimat'la başlar. Edebiyatta öyle söylemek lazım. Bir dönüm noktasıdır. Bizde Tanzimat öncesinde günlük diye bir şey yok. Çünkü itiraf edelim bizim kültürümüz, özellikle Osmanlı kültürü çerçevesinden bakarsak bireyi değil toplumu ön plana çıkaran hı-hı. bir kültür. O yüzden bizde şairlerin tarih düşmesi var. Günlük diyemeyiz ama bizde tarih düşüyorlar işte falanca kişi şehrimize ilk geldiği gün şiirsel bir ifadeyle tarih düşülüyor bir takım Ebced hesaplarından da hareketle fakat tabii alıntılar çok belirgin olmayabilir. Tanzimatla birlikte günlük günlük olarak var. Ondan önce hani en eski örneği diyebileceğimiz Seyahatname Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatnamesi aslında bir günlükler dizisidir ve gerçekten iyi bir günlüktür. Çünkü Seyahatname'de Evliya Çelebi işte bulunduğu yeri, birebir üstündeki kıyafeti falan canı saat kaç, yani sabah mı gelmiş, hı-hı. öğlen mi gelmiş onları da detaylandırarak anlatır. Ama dediğim gibi bu daha çok mesleki çerçevede bir günlük. Bizim bugün günlükten anladığımızdan biraz farklı.
Farklı.
Örneğin kaptanların seyir defteri gibi onların da benzer bir günlükleri var. Sonuçta yazmak zorundalar. Hı hı. Ama biz bugün günlük dediğimiz zaman şahsi, kişiye özel ve kendi hayatına dair anlamlı parçaları kağıda dökmesini anlıyoruz. Hı hı. Ve bu yüzden de günlükler hep söylediğimiz gibi okunmak için yazılmıyor. Herhangi bir şekilde okunması söz konusu değil bir başkası tarafından, özellikle izinsiz söz konusu değil. Ama bu özelliği, yani çok özel olması, dilinin basit olması, bir takım ifadeleri çok dolaysızca verebilmesi, dolayısıyla edebi bir
İç
tür olarak bulunmuş.
İç dünyayı muhteşem yansıtıyor.
Tabii. Çok da kolay bir yolu edebi açıdan bakarsanız. Hı-hı. Yani kurmaca günlükler aracılığıyla romanlar yazılmış örneğin. Ama biz edebiyatımızda sonra
Peki,
diyelim.
Peki aynı içtenlik yansımış mıdır o kurmacalarda?
Yansımıştır. Öyle mi? Bence en zirve örneklerinden biri Çalıkuşu'dur. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu romanının çok büyük bir bölümünü Feride'nin günlüğü olarak sunar ve çok etkilidir, çok etkilemiştir.
Acaba Tevfika Feride'nin olarak günlüğü bir yerlerden çalınma mı? O kadar içten.
Zaten
o kadar
Reşat Nuri hani ne diyelim, üstad bizi affetsin. Ama zaman zaman ben şöyle bir hisse kapılırım. Reşat Nuri kadın iç dünyasını olağanüstü etkileyici şekilde betimleyen ve tuhaf bir biçimde onun reflekslerini yazar olarak kitaplarına aksettirebilen bir yazardır ve her zaman soru işaretidir o
çok
benim
kadın
için.
Çok kadın günlüğü okumuş olabilir mi?
Olabilir. Edebi olarak bir de şunu söylemek lazım. Bazı günlükler de hakikaten günlük.
Evet.
Yine bizdeki önemli türlerden biri Nigar Hanım'ın, şair Nigar Hanım'ın günlükleri mesela ilk örneklerden biri. Hayatımın hikayesi olarak yazmış. Tabii Osmanlı'nın o döneminde şair bir hanımın ne kadar bir şair olarak kendini var etmek telaşını, hatta hüznünü çok güzel barındıran, hayata dair izler barındıran, sosyal hayata adeta hani bu tür günlükleri şuna benzetebiliriz. Hani dibi cam olan kovalar vardır ve suya koyduğunuzda denizin dibini görürsünüz. Günlüklerde biraz öyle. Size bunu aktarma gayreti olmaksızın o sosyal hayata öyle bir camdan küçücük bir bakış sağlayabiliyor. Benzer gerçekten günlük olan ve yazarlar tarafından günü gününe tutulup sonradan yayınlanan eserler var. Bunlar işte edebi olarak günlük türü.
Örnekler verebilir miyiz acaba?
Çok
var?
Zirve örnekleri var. En bilinenleri mesela Cemil Meriç'in iki ciltlik günlüğü var. Jurnal adıyla kullanılmış ve önermiş de Cemil Meriç bunu jurnal olarak kullanmayı, ama kendisi dışında pek kimse tarafından tutulmamış. Genellikle günlük tercih edilmiş. En belirgin örneklerinden biridir. Salah Birsel'in var günlük adıyla. Ben özellikle dinleyicilerimize günlüğe farklı isimler veren yazarları tanıtmak istedim. Oktay Akbal'ın bir günlüğü var. Mesela diyor ki anılarda görmek. Tomris Uyar'ın meşhur günlüğü var ki ismi de içeriği kadar etkileyicidir. Gün dökümü. Yine İlhan Berk'in var. El yazılarına varıyor güneş.
Çok güzel.
Dolayısıyla bu el yazılarına vuruyor güneş kitabı mesela o dönemki ki 83-85 falan hani en çok okunduğu yıllar, işte son 10 yılı aşağı yukarı tamamen bir yazarın gün be gün yaşadıklarından yola çıkarak.
Şimdi el yazılarına vuruyor güneş ama artık el yazılarına vurmuyor güneş, telefonlara vuruyor galiba, değil mi?
Evet. Doğrudur. Doğrudur. Aslında son zamanlarda özellikle artık kayıtları telefonlara, tabletlere falan düştüğümüz için özel programlar var, günlük programları. Online çalışıyorlar. Bazılarını indirip zaman zaman güncelleyebiliyorsunuz. İşte günlüğünüzü tarihe göre kodlayıp istediğiniz zaman size o tarihleri hatırlatmasını ya da görünür olmasını sağlayabiliyorsunuz.
Ama aynı sıcaklık var mıdır? Şimdi hani el yazılarına vuruyor güneş gibi olabilir mi?
Mümkün değil. Bize yani, göre hayır.
Değil mi? Evet.
Asla.
Şimdiki fakat, gençlik farklı değerlendirecek
evet, fakat
ama.
Fakat bizde bir jenerasyon farkı ortaya çıkıyor. Yani pek çok genç arkadaşımız tabii ki böyle düşünmeyecektir. Ama itiraf edeyim hani günlüğün bir büyüsü var. Ve o büyü dijital dünyanın içinde var olabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Yani o büyüye sadık kalan bir hava mutlaka vardır. Cemal Süreyya'nın bununla ilgili en iyi örneklerinden biri edebiyatımızda. 999. gün ve üstü kalsın başlığıyla devam eden bir günlüğü var. Olağanüstüdür mesela. Evet. Yani hani nedir içeriği? Gerçekten bir şairin gün be gün hayata bakışı ve oradan edindiklerini size hiçbir filtre uygulamadan paylaşmasıdır. Çoğu günlük bu anlamda şöyle bir ayrım yapmamız gerek. Basıma giderken biraz bir şeyler kaybediyorlar. Çünkü yani ister istemez o olayları, o kişileri, belki kişilerin izni olmayabiliyor, kitaplaştırıldığında barındıramıyor günlükler. Ama Cemal Süreyya'nın günlüğü bu anlamda iyi bir günlük. İyi bir iz bırakıyor okuyucusunda. Dünya edebiyatından benzer örnekler de var. Onları da belki paylaşabiliriz.
Evet, lütfen.
En bilinenlerinden biri, pek çok okuyucunun da en azından ismen de olsa bildiği bir kitaptır ve gerçek bir günlük. Anne Frank günlükleri mesela. Hı hı. Yaşanan o dönemi belki pek çok tarih kitabı, tarih araştırmacısı yansıtamamış olabilir ama bu günlükler yansıtıyorlar. Hala da geçerli, hatta belli dönemlerde okutuluyor. Yine türünün en önemlileri dünyada, artık felsefi olarak da değerlendirilebilir, Yaşama Uğraşı. Sezar Paves'in önemli bir kitabı. Hemen hemen entelektüel duruşu mutlaka içinde barındırmak isteyen herkesin el kitaplarından biri. Ağır bir kitap, her zaman okunabilir bir kitap değil. Zorlu süreçlerden geçerken insanın aklında bulunabilecek çok değerli cümleleri var. Yine popüler olanları var. Onları da paylaşalım isterseniz. İşte Bridget Jones'un günlüğü mesela herkes tarafından çok beğenildi ve filmlere çekildi. Bir benzeri var. Ye, dua et, sev. O da bir günlük. Dolayısıyla günlükler, o biraz önce söylediğimiz, hani o birinin iç dünyasına ve tamamen dolaysız ve neredeyse bir görünmezlik pelerini altında bakıyoruz ya, yazarlar da onu kullanarak bu şekilde bir bu cezbedici alanı okuyucuya sunuyorlar. Bizdeki iyi örneklerinden biri bunun Zülfü Livaneli'nin Sevdalım Hayat. O da bir günlük baştan sona ve Zülfü Livaneli'nin ustalıklı dili sayesinde okuyucusuna çok böyle, hani nasıl söyleyelim, hafifleterek ama çok sağlam, besleyici içerikte cümleler veren bir kitap.
Dokunan.
Kesinlikle. Zaten bu tür kitapların mutlaka sonrasında okunurken de elbette, ama okunduktan sonra bunlar benim aklımda kalır demesek de zaman zaman kalacak cümleleri oluyor. Yine edebi anlamda Halide Edip'in örneğini vermemiz lazım. Mor Salkımlı Evde bir günlük kitabı. Bunların hepsi temel olarak, bu son bahsettiklerimiz aslında var olmayan günlükler, kurgular, aynı Çalıkuşu gibi. Yazar bu şekilde kurguluyor. Ama bu şekilde kurgulamasının sebebi bunun insan doğasına, dolayısıyla okuyucuya aslında bir şeyi kitap değilmiş gibi sunmanın en etkili yollarından biri. İşte mektup tarzında da romanlar vardır ama günlükler daha samimi, daha içerden ve aslında tek odaklı yazılar.
Aslında alışkanlığımızın sanki kaleme dökülmüş halini bir diğerine en iyi şekilde yansıması.
Evet, ve tek odaklı, ve sizin söylediğiniz gibi tek odaklılık zaten o alışkanlıktan besleniyor. Çünkü ben günlük yazıyorsam aslında benden başka kimse olmuyor o günlükte.
Evet, gerçekten çok güzel. Keşke hepimiz günlük tutabilsek de o anlamda, ama tabii ki o az önce örneklerini verdiklerimiz gibi. Ama
onlar sizin, zirveler.
Evet, onlar zirveler, ama sizin dedeniz gibi belki torunlara böyle dokunaklı bir şeyler bırakabilmekte.
Dedelere ilham olsun inşallah, ben çok mutlu olmuştum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle sevgili Elif Berna Kutlata. Sağ
ben
olun, var
ederim.
Olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine Başkent'ten merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Cam.